Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda İslam ve sanat konusuna dair yazıları nakledeceğiz. Profesör Turan Koç'un Sanat, Profesör İlhan Özkeçici'nin Sanatımızı Yeniden Tanımlamak başlıklı yazıları bu programda kulak vereceğimiz metinler. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Arapçada san, yapmak, etmek, sana, işinde mahir olmak, sanat ise yapılan iş, meslek anlamına gelir. Terim olarak sanat, maddi veya zihni bir iş ve çabada izlenen düzenli ve özenli yol, yöntem diye tarif edilmiştir. Yine Arapça fen kelimesi, bir işte maharet kazanmak, süslemek manasında mastar, bir meslek veya sanatla ilgili özel kuralların bütünü, ilmi nazariyeleri el yatkınlığı ve öğrenimle elde edilen vasıtalarla uygulama, akla ve kalbe en yüksek güzellik tadını verecek şekilde bir duygu ve düşünceyi ifade çabası anlamlarında isim olarak kullanılmıştır. İslam sanatı, bütün tezahür şekilleriyle İslam'ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslam sanat eserleri, onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat, İspanya'dan Endonezya'ya, Orta Asya'dan Büyük Sahra'nın güney uçlarına kadar birbirinden çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün ve medeniyetin ifadesidir. Başta mimari eserler olmak üzere hat, musiki ve tesipten giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar bütün sanat eserleri bu geniş alanda bir geleneğin inanç ve hassasiyetini, sosyal ve ekonomik yapısını, politik motivasyonunu ve görsel duyarlılığını göz kamaştırıcı bir şekilde dışa vurur. İslam sanatı, İslam maneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir açılımıdır. İslam sanat eserleri dönemden döneme ve bölgeden bölgeye çeşitlilik gösterse de, bunların gerek manevi amaçlarındaki birlik, gerekse sergiledikleri estetik zevk ve anlayıştaki tutarlılık, İslam'ın güç ve soluğunun açık bir kanıtıdır. İslam sanatının başlangıçtan beri değişmeyen temel niteliği, özgün üslubu, motif zenginliği ve kendine has mimari sistemiyle aynı inanç ve zihniyet dünyasının estetik bir yansıması olmasıdır. Söz konusu nitelik, medeniyet tarihi bakımından hemen göze çarpacak şekilde belirgindir ve bu akış açısından İslam sanatı, Bizans'tan Rönesans'a birbirinden oldukça farklı aşamalardan geçmiş Hristiyan sanatından ayrılmaktadır. Müslüman sanatçı, bir Rönesans ressamı gibi eski üsluptan kopmayı ifade eden köklü bir yenilik arayışı içinde olmaktan ziyade, kendinden önceki üslubu bir takım ince çeşitlemeler ve uyarlamalarla yenileyerek ihya etmek istemiştir. Onun bağlı bulunduğu geleneği yenileyerek geleceğe taşıma kaygısı, İslam sanatındaki tarihsel sürekliliğin zihniyet dünyası ile ilgili sebeplerinden biridir. Fakat bu durum, İslam sanatının tarih boyunca aynı kaldığı, hiçbir değişme ve gelişme göstermediği anlamına gelmez. Kültürel coğrafya ve tarihsel şartlarla alakalı belirli hususların İslam sanat geleneğini özünden koparmayan bir takım farklılaşmalara sebep olduğu da aşikardır. Bu farklılaşmanın erken safhalarında özellikle mimari ve dekorasyon alanı ile ilgili olarak Bizans, Sasani ve Mezopotamya kültüründe popüler olan sanatsal ögelerden istifade edildiği bir gerçektir. Ancak İslam medeniyeti kendine has kimliğini geliştirdikçe Bağdat, Suriye, Mısır, İran, Orta Asya, Hindistan, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Endülüs kültür coğrafyasında ortaya konan sanat ürünleri özgün üslubunu daha belirgin biçimde kendini gösterecektir. Kısacası Darül İslam'ın bu geniş coğrafyasında Müslümanlar, yerel şartlar, dış birikimler, teknik imkanlar ve sosyopolitik isteklere göre nispi farklılıklar gösterse de temellerini İslam maneviyatından alan dünya görüşlerinin güçlü yönlendirmesiyle İslami bir sanat üslubu geliştirmeyi başarmışlardır. İslam sanatının hem oluşum hem olgunluk döneminde şu hususlar ilham kaynağı olmuştur. 1. Allah'ın birliğini, onun zaman ve mekandan bağımsız olduğunu vurgulayan tevhid ve tenzih ilkesi. 2. Camide kılınan namaz. 3. Cami mimarisi için bir ilk örnek teşkil eden Mescid-i Nebevi. 4. Bilgi ve irfan açısından en değerli kaynak olan Kur'an ve hadis. Bu kaynaklara sadakatle naturalizm ve tasvirden, buna bağlı olarak perspektif ve gelişmeden uzak duruş, üsluplaştırma, simetri, hareket doğurucu şekilcilik ve sonsuzluk fikrine yapılan vurgu, İslam sanatının şekil ve gaye birliğini sağlayan hakim özellikleri olmuştur. Hat ve arabesk gibi çeşitli sanat dallarını da bünyesinde barındıran mimarinin İslam sanatında en ön sırada yer aldığı söylenebilir. Mimarinin İslam sanatları içindeki bu önceliğinden ve kutsal sanatın dindeki ayrıcalıklı yeri ve öneminden dolayı Titus Burckhardt, İslam nedir sorusuna kısaca Kurtuba Camisi'ni ve Süleymaniye Camisi'ni göstererek karşılık vermenin mümkün olduğunu söyler. Farklı dönem ve bölgelerde ortaya konmuş sanat eserleri, çeşitli merkezi tezahürlerinde İslam'ın ruhu ile daima uyum içinde olmuştur. Bu bakımdan İslam sanatını İslam dini ya da medeniyetinin en deruni yönünün kendi tarzında bir dışa vurumu diye tanımlamak mümkündür. Sanatın özü olan güzellik, İslami dille ilahi bir niteliktir. Zira Allah güzeldir, güzelliği sever. Bu anlayış, İslam estetik duyarlılığının özünü oluşturan İslam sanatının sürekli göz önünde bulundurduğu bir ilke olmuştur. Buna göre güzellik, olgu ve olaylar dünyasındaki görünüştür. Güzel varlıkları ve güzel şeyleri adeta bürüyen bir örtüdür. Ancak Tanrı'da veya başlı başına ele alındığında batıni bir güzelliktir. Kısaca güzellik, bu alemde tezahür eden bütün ilahi sıfatlar içinde Allah'ı en dolaysız biçimde hatırlatan ilahi bir niteliktir. İslam sanatı, duygu yahut duyusalla ilgili olmaktan çok fikri yönü ağır basan, gerilimlerin giderildiği bir sükun ve ahenk sanatıdır. Gerilimin giderilmesi ağırlıklı olarak yüzey tezyinatının zarafetiyle elde edilir. Öyle ki bu tezyinatta kalıp veya örüntüler çok iyi tanımlanmış alanlara inhisar ettirilmiştir. Fakat aynı zamanda bu kalıplar sınırsız imkan ve uzanımlara sahip bir sonsuzluk fikrini sergiler. Ana ilke tekrardır. Yani motif ve desenlerin sürekli ve dönüşümlü kullanılmasıdır. Bununla elde edilmek istenen sonuç ise naturalizmden kurtulmaktır. Minyatür sanatında perspektiften uzak durulmasının sebebi de tabiatı taklitten sıyrılma anlayışıdır. Dolayısıyla bilhassa bazı erken dönem eserlerinde görülen canlı varlık tasvirlerinin birer istisna, ana akımı temsil etmekten uzak denemeler biçiminde görülmesi gerekir. Bu sanatta canlı varlık tasvirlerinin yer almamış olması, kullanılan formların temsili manalarının bulunmadığı anlamına gelmez. İslam sanatı kendi tercih ettiği formları yepyeni bir sembolik anlamda kullanmıştır. Fakat bu noktada sembolün sembolize ettiği aslın yerine geçmemesine özel bir önem verilmiştir. Bunun anlamı İslam sanatının tasvirden kaçınmasının bilinçli bir seçim olduğu gerçeğidir. İslami duyarlılık, tasvirle onu tasvir ettiği şeyi bir şekilde özdeşleştiren bir tutumun farkında olarak sembolden sürekli uzak durmuştur. İslam sanatında çok çeşitli tezyini yol ve yöntemle karşılaşılmaktadır. Akla gelebilen hemen her türlü teknik kullanılmış, geometrik soyut birimlerden bitkisel kalıplara, alabildiğine farklı üsluplardaki zarif yazılardan hem dini bir imaj, resim anlamında değil, hem tezyinat görevi yapan muazzam boyutlardaki müstakil kelimelere varıncaya kadar başka bir mimari ya da sanatta eşine rastlanması imkansız, çok zengin bir desen repertuarı oluşturulmuştur. Özellikle iç mekanlara hasredilmiş bu tezyinatın olağanüstü bir etkileyiciliği vardır. Elhamra Sarayı'nda en güzel örneğiyle karşılaşılan bu tezyinat anlayışının ruhu, bu eserleri meydana getiren İslam'ın özündeki tevhid ve tenzih ilkesi, yani alemin metafiziksel olarak algılanışıdır. Bu tezyinat tasavvurunun ve genel anlamda mimari anlayışın hakkını verebilmek için bunun kesinlikle İslam'ın ruhunun çeşitli tezahürlerinden biri olarak okunması gerekir. Tevhid ve tenzih fikrini temsil tarzı İslam sanatında ilahi olanın ifade edilemezliğinin ortaya konması şeklinde gerçekleşir. İslam'ın bu konudaki özgün çözümü, tezyinatta adeta her türlü bireyleşmeyi inkar ederek sonsuz tekrar düzeni içinde naturalizmi bilinçten uzaklaştırmak şeklinde olmuştur. Bu sanat, tabii olmayan bir şeyin aynen tekrarı ile tabii olmama durumunu anlatmanın en iyi yollarından birini bulmuştur. Öyle ki eğer sanatçı bu yolla sonsuzluğu ve ifade edilemezliği estetik biçimde ifadeye kavuşturabilirse sonucun la ilahe illallah'a varması mümkündür. Çünkü artistik temsilin öne aldığı ve bir yerde muhtevası olan sonsuzluk ve dile getirilemezlik kendini tabii olmayanın bir niteliği diye takdim edecektir. Allah'ın duyusal olarak ifade edilemez olduğu gerçeğini aynı yolla anlatmaya çalışmak, insanın hayal gücünü şaşırtacak boyutlarda olsa da böyle bir şey imkansız değildir. İslam'ın artistik dehasının o muazzam başarısı da burada yatmaktadır. İslam sanatında tabiatın estetik temsili işinde naturalizmin inkarı ve üsluplaştırmanın teşvik edilmesi aslında teşbihi bir uluhiyet anlayışına şiddetle karşı duruşu tamamlar. Bu anlayışın ilhamını doğrudan doğruya Kur'an'dan aldığı rahatlıkla söylenebilir. Aslında musikiden giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar bütün İslam sanatları bir şekilde doğrudan doğruya Kur'an'dan etkilenmiştir. Daha açık bir ifadeyle Kur'an ve hadis hayatın her yönüne sinmiştir. İslam toplumlarındaki iyilik ve güzellik anlayışının temelinde bu iki kaynak vardır. Kur'an özellikle güzel okunduğunda ses öyle sürükleyici olur ki insan peş peşe gelen ayetlerle susuzluğunu gidermeyi, sükunete ermeyi bekler. Ardından süreç bu dalgalanışlar içinde yeniden başlar. Fakat kişi asla kanmaz. Bu tecrübenin her bir ayetle tekrar edilmesi bilinci kavrar ve ona süreklilik kazandıracak bir hız ve hareket verir. Ayetlerin anlam ve biçim bütünlüğü Allah'ın izzet ve azametini sezdirme yolunda tam bir birlik oluşturur. Ayetlerin bu tekrarlanan dalgalanışı sonsuzluğa doğru bir hareket başlatırken beraberinde gelen anlam dokusu da bu harekete bir istikamet verir. Ama bu asla Allah'ın bir bilgi nesnesi olduğu anlamına gelmez. Allah'ın ifade edilemezliğinin, sonsuzu taklidin mümkün olmadığının ve aşkın olanı temsilin imkansızlığının derinden hissedildiği yer de burasıdır. Bizim Allah'ı bilmemiz kesinlikle imkan dışıdır. Ancak O'nun sezilemezliğini sezmemiz, bu suretle yine de O'nun hakkında bir sezgiye ulaşmamız mümkündür. Kur'an'ın önemli vurguladığı bu husus, İslam estetik ve sanat anlayışının özünü oluşturur. Esasen Kur'an bir açıdan bakıldığında ilahi bir sanat eseridir ve onun ritim, ahenk ve belagatinin derinden sarsmadığı bir Müslüman yoktur. İslam sanatları içinde hat sanatı denebilir ki İslam'ın bir ibdasıdır. Bilindiği gibi İslam kitap haline gelmiş kelama dayanır ve Allah'ın iradesinin en dolaysız ifadesi olan kelamını ona yaklaşmanın en uç noktası olarak telakki eder. Allah aşkın olduğundan onun iradesiyle ancak vahiy eseri olan Kur'an aracılığıyla ilişkiye geçilebilir. Dolayısıyla kelam en büyük saygıya layıktır ve güzelliğinin şanına yaraşır biçimde gösterilmesi gerekir. Kur'an'ın kutsallığı ve ona gösterilen saygı bütünüyle İslam'a özgü olan hat sanatının doğmasına vesile olmuştur. Amaç, sesli okunan ayetlerin kulak için doğurduğu işitsel tecrübe kadar güzel olan bir tecrübeyi göze yaşatmaktır. Bu arada tesip de, mukaddes metnin yazıya dönüşmüş güzelliğinin yaşatacağı tecrübeye doğrudan bir katkı sağlar. Yazı ve tesip, insanı görsel ve duyusal olandan ayırarak her yerde hazır ve nazır olan ilahi aşkınlıkla buluşturmayı hedef almıştır. Bütün İslam sanatlarının göz önünde bulundurduğu tekrar ilkesinin şiir için de söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu şiir, her biri aynı ölçü ve kalıptan oluşmuş, kendi kendine yeten, tam ve bağımsız dizelerden oluşur. Okurken veya dinlerken şiirden alınacak zevk bir yerde bu kalıpların yakalanmasına bağlıdır. Şüphesiz kelimeler, kavramlar ve idrake bağlı inşa her dizede farklıdır. Bunlar tıpkı değişik renklere boyanmış arabesk birimlerinde olduğu gibi bir bakıma renk değişimini sağlayan şeylerdir, ancak yapısal form bütün şiir boyunca hep aynı kalır. Bu yapıya onun estetik yapısını bozmadan başından veya sonundan herhangi bir ilavede bulunmak mümkündür. Musikide de şiirdekine benzer özelliklerle karşı karşıya gelinir. Musikiyi bütün bilgilerin, bütün felsefelerin üstünde Allah'a en ziyade yaklaştıran bir olgu olarak ifade eden yaklaşım da bu olmalıdır. Batı edebiyatında estetik açıdan gelişme öne çıkar ve durum ister fikri ister hayali olsun tekrarı dışarıda bırakır. Tekrar, gelişmenin zıddı ve olumsuzlanmasıdır. İki kültür arasındaki bütün görsel sanatlar için söz konusu olan farklılık, İslam şiiri ile Batı dramı için de geçerlidir. Esasen İslam sanatı, sanatçı açısından bakıldığında da belirgin bir şekilde birey üstüdür. Bu farkın sebebi, İslam şiirinin ve genel olarak sanatının arka planında Kur'an'ın dil ve üslubunun bulunmasıdır. Batı sanatı ağırlıklı biçimde insanı merkeze aldığı halde İslam sanatı merkeze ilahi olanı yerleştirir. Bu sanat insanın çeşitli durum, çelişki ve çatışmalarını sergilemeye hemen hemen hiç önem vermez. Bu bakımdan sanatçı da sanatın veya trajik olanın ağına düşmez. Onun ilk ve son tutkusu ilahi olandır. İslam sanatının en başta gelen özelliği, sürekli ilahi olanla temas halinde bulunduğunun bilinciyle dolu olmasıdır. Onun varoluşunun ve asaletinin kaynağı da budur.
Balık ekmek buyurun! Buyurun, balık ekmek buyurun!
Şehir ve insan.
Sırada şimdi de Profesör İlhan Özkeçici'nin İslam sanatlarının yeniden tanımı, sanatımızı yeniden tanımlamak başlıklı yazısı yer alıyor. Okuyalım. Hayatımız boyunca pek çok yerde karşımıza çıkan ve herkesin kendince bir anlam yüklediği sanat, insanların ve toplumların tarih boyunca kullandıkları en etkili iletişim araçlarından biridir. Hislerin paylaşılması yanında inançların aktarılmasını, kültürlerin yayılmasını sağlayan, yönetimlerin gücünü pekiştiren kalıcı ve sürekli bir olgudur. Geleceğe kendinden bir iz bırakmanın en güzel yolunun sanat eserleri olduğunu gören her medeniyet, kudretini sergilemek, kalıcı olmak, kültürünü, inancını, duygularını ve değerlerini aktarmak için sanat eserleri üretmiştir. Tarih boyunca dikili anıtlardan, ihtişamlı mimari formlardan, küçük kullanım eşyalarına kadar çok değişik biçimlerde üretilen eserler, farklı toplumları tanımada en değerli belgesel kaynaklardır. Eski medeniyetler, asırlar önce fiilen yok olup tarihte kalsalar da, ortaya koydukları özgün sanat eserleri sayesinde hala yaşamaktadırlar. Çeşitli medeniyetlerin katkısıyla binlerce yıldır kullanıla gelen estetik anlayışların, normların geliştiği sanat ortamını biçimlendiren ve yönlendiren büyük ölçüde inanç ve düşünce sistemleri olmuştur. Abidevi değerdeki tarihi eserlerin çoğu bir mabet veya bir anıt mezardır. Yapılan resimler, heykeller hep inanç sistemiyle alakalı simgesel özellikler taşır. Sanat ve estetik dünyasına en büyük katkıyı sağlayan unsurlardan biri de İslam medeniyeti olmuştur. İslam, doğuşundan sonra mucizevi bir hızla çok geniş bir coğrafyaya yayılmasıyla, girdiği bütün toplumlarda kurduğu güçlü etkileşimle, getirdiği aşkın değerleri ve hayatı biçimlendiren ilkeleriyle her alanda olduğu gibi sanat alanında da muhteşem bir devrim gerçekleştirmiştir. İslam'ı kabul eden her coğrafya, her toplum mutlaka gelişmiş bir medeniyet çevresine girmiş ve her alanda bulunduğu durumdan çok daha ileri bir yaşam tarzına kavuşmuştur. Dolayısıyla İslam'ın toplumlara ilk kazandırdığı yüksek bir medeniyet seviyesi olmuştur. Tüm dünyayı etkileyen ve evrensel bir mesaj olmasıyla zamanları ve mekanları aşarak gelişen güçlü ve köklü bir olgu olan İslam'ın sanatı, aynı ruh birliği içerisinde fakat farklı biçim ve renklerle yapılmış uygulamalar olarak değerlendirilebilir. İslam, temel düsturları verir, buna aykırı düşmediği sürece hayatın içinde var olan kültürel özellikler, gelenekler, adetler, zevkler sanatı farklı biçimlendirir. Bu esneklik ve serbestliği içinde bir yandan İslami unsurları temel alan, diğer yandan yerel gelenekler ve farklı kültürlere açık bir sanat anlayışıyla inanılmaz bir çeşitlilik gelişir. İslam sanatındaki çeşitlilik, temeli İslam inancı olan ana kaynaktan beslenerek gidebildiği kadar uzaklara uzanan ve kaynağı unutmadığı sürece hiçbir sınırı olmayan ırmaklara benzer. Türkler, Müslümanlık öncesi birikimleri, kültürleri ve özgün gelişmiş sanat anlayışını Müslümanlıkla birleştirerek gerek teknik gerek ifade itibariyle üstün seviyede ve bütün dünya sanatları arasında saygın bir mevki işgal eden, estetik değeri yüksek muhteşem sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla Türk sanatı İslamiyet'ten etkilendiği kadar eğitimde kurumlaşmada, siyasi ve askeri yapılanmada, mimari yapılarda, süsleme ve resim sanatında yeteneklerini bu medeniyet içinde geliştirerek birçok yönden İslam medeniyetini etkilemiş ve Türk sanatı bu medeniyet çerçevesinin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Türk-İslam sanatında genel olarak mimari, yazma kitap sanatları, edebiyat, müzik ve süsleme sanatları öne çıkar. Batı'da yazı, hat sanatı anlamında, bir sanat dalı olarak gelişmediğinden yazı ve yazma kitap sanatları bu sınıflandırmalarda yer almaz. Ama Türk sanatında şahane hatları, tesipleri, ciltleri, resimleriyle yazma kitap sanatları başlı başına muhteşem bir gelişme göstermiştir. Başta hat sanatı olmak üzere tesip sanatı, resim sanatı, cilt sanatı, ebru sanatı, yazma kitap sanatları içinde yer alır. Yazısını, süslemesini, cildini ayrı ayrı usta sanatçıların yaptığı yazma eserler, şahsi birer ürün olmayıp bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkan kolektif çalışmaların ürünü olmuştur. Bilinçli bir tercihle figüratif unsurlardan uzak duran Türk İslam sanatında kitap sanatları çerçevesinde mükemmel resimler yapılmıştır. Kadim medeniyetlerin süregelen bir anlayışı olarak Osmanlı döneminde de sanata ve sanatçıya büyük önem veren yöneticiler saray bünyesinde bir nakışhane kurmuşlardır. Nakışhanede bir yandan yöneticiler için birbirinden değerli eşsiz sanat eserleri üretilirken, diğer yandan mimari, cam, deri, ahşap, dokuma, kitap, kumaş, silah, mücevher, halı, çini, maden gibi farklı sanat dallarındaki ürünler için kompozisyonlar hazırlanmıştır. Nakışhanede yahut nakkaşhanede tesip yapan sanatçılar, özellikle baş nakkaş unvanı alarak nakışhaneyi yöneten ünlü üstadlar, aynı zamanda usta tasarımcılardır. Sanatta zaman içinde görülen tüm ekoller, akımlar, üslup değişiklikleri, yenileşmeler, bütün sanat kollarında görülen klasik süsleme motifleri ve kompozisyonlar hep bu sanatçıların hayal gücünün ürünü olmuştur. Bütün kompozisyonların aynı merkezden tasarlanmış olması, Türk sanatında inanılmaz bir üslup birliği oluşturmuştur. Mükemmel bir üslup birliği içinde gelişen süsleme sanatları, Türk sanatında yazıların ve yapıların tamamlayıcısı olarak her dönemde büyük önem taşımıştır. Osmanlı Devleti'nin son döneminde başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra artarak devam eden batılılaşma sürecinde sanat faaliyetleri ve eğitimi çağdaş Türk sanatı ve geleneksel Türk sanatı olarak iki farklı yolda ilerlemeye çalışmıştır. Bu süreçte batılı toplumların sanatını taklit etmek, çağdaşlığın ve gelişmişliğin gereği olarak kabul edilir. Klasik sanatları devam ettirmekse geçmişte kalan ve çağ dışı olan bir sanat anlayışının sürdürülmesi olarak görülür. Yaşanan modernleşme hercümerci içerisinde uzun bir süredir Batı'nın hakim güç olma sürecinde diğer toplumlara dayattığı evrimci pozitivist düşünce biçimi içinde şekillendirilmiş sanat tarihi anlayışıyla gönüllü olarak kendi eliyle kendi hazinelerini talan eden Türkiye, gelinen noktada maalesef yerine yenisini koyamayacağı çok şeyler kaybetmiştir. Bugün Türk toplumunda sanatın akisleri, yansımaları bir yönüyle Batı düşüncesinden esinlenen çağdaş, modern, kavramsal gibi isimlerle ifade edilen ve medyatik yönü güçlü olan etkinliklerin cemiyete sürekli mesaj vermesi şeklindedir. Diğer yönden de bu şekilde dayatılan sanatın tercihlerine bir türlü ısınamayan insanlarımızın farklı arayışlara girmeleri, farklı alternatifler üretme çabaları ile ortaya koymaya çalıştıkları geleneksel, milli, klasik sanat faaliyetleri kendini gösterir. Günümüzde kamu ve özel çok çeşitli kuruluşlarda geleneksel sanatların eğitimi verilmekle beraber, bunlar arasında ciddi bir diyalog veya koordinasyon bulunmamaktadır. Günümüzde güçlü bir vizyonu olmayan geleneksel sanatlar sadece yazma kitap sanatları olarak sınırlandırılıp tablolara hapsedilmektedir. Bugün sanal bir ayrımla ve sabıkalı bir isimle topluma sunulan özünden ayrılmış geleneksel sanat sadece biçim üzerinden okunup yorumlanmaktadır. Artık tek düzeleşmiş biçim kalıplarının yeniden üretmek olarak algılandığı, anlamın bir yana bırakılıp görünenin dekoratif yorumunun peşine düşüldüğü için geleneksel sanatların sanat mı, zanaat mı olduğu bile tartışılmaktadır. Bu kapsamlı konuda günlük tartışmaların sığlığından kurtulup zaman ve mekan olarak biraz daha uzaktan, daha geniş bir perspektiften bakarak büyük resmi görmemiz gerekiyor. Böylelikle daha net, daha anlaşılır bir manzara ortaya koyabilir, özellikle uluslararası arenada sadece bizim değil, bütün dünyanın ihtiyacı olan yepyeni bir sanat anlayışı oluşturmak için isabetli öngörüler geliştirebilir ve ufuk açıcı öneriler sunabiliriz. İslam sanatları, cami, kale, köprü, türbe, medrese, şifahane gibi başta mimari eserler olmak üzere çok çeşitli alanlarda hayat bulmuş, mekanları yaşanır hale getirmiş, dekore etmiş, kullanım eşyalarından kıyafetlere kadar hayatın tamamını kapsayan yepyeni bir bakış getirmiştir. Mesela bizim tarihte bir karmaşa devri olarak bildiğimiz 14. yüzyılda yaşayıp dünyanın pek çok yerini gezen ünlü seyyah İbn Battuta seyahatnamesinde misafirperver ahileri, cömert beyleri, saygın alimleri, âli cenap insanları, bereketli tabiatıyla Anadolu şehirlerini bir hayal ülkesi gibi anlatır. Yahya Kemal, Aziz İstanbul adlı eserinde Haçlı ordularının tarumar edip bıraktığı ve yüzlerce yıl harap kalan İstanbul'un fetihten sonra nasıl mamur edilip dünyanın incisi haline geldiğini anlatır. Türk İslam sanatının varisleri olarak dünyanın en muhteşem mimari yapıları olan camileri, insan eli değmemişçesine ince ve mükemmel işlenmiş sayısız eserleriyle ancak ilahi ilhamla açıklanabilecek göz kamaştırıcı bir mirasa sahibiz. Herkesin bir ucundan tırtıkladığı, istifade ettiği, hatta istismar ettiği bu zengin, görkemli, muhteşem hazinelerin maalesef künhüne vakıf olamıyoruz. Sanat alanında söz, mevki, imkan sahibi olanlar çok ama ortada can alıcı bir sanatsal üretim yok, verim yok. Bu sebeple İslam sanatları denildiğinde durup iyice düşünmeli ve bunun altyapısında neler vardı? Hangi ruh ikliminde bu eserler meydana geldi? Hakim olunan coğrafyaların bu duygulara nasıl etkileri oldu diye tefekkür edilmelidir. Sanat dünyasında nerede durduğumuzu belirlemek, sanata yüce bir anlam vererek özgün bir sanat çevresi geliştirmek için önce kendi sanat anlayışımızı tanımak gerek. Bizde nasıl bir sanat anlayışı vardı? Sanatsal üretim, tıpkı bilimsel gelişmeler, teknik tasarımlar gibi bir toplumun kültürel değerlerinden, günlük yaşantısından, inançlarından, ekonomisinden, yönetiminden, sıkıntılarından, başarılarından, kısaca toplumun bütününden ayrı düşünülemez. Geçmişte üstün bir sanatsal seviyeye ulaşan Türk İslam toplumunun medeniyet tasavvurunu kavramak ve sadece sanat eserlerini değil, bütün bir yaşama biçimini görmek gerekir. Sanatı biçimlendiren, içinden çıktığı kültürün inanç ve düşünce sistemidir ve doğal olarak sanatın en temel ayrımı anlamlandırma farkıdır. Ruhu olmadan sanat olmaz, ruhunu tanımadan yapılan sadece biçim olur. Sanatın ruhu, sanatçının inancıdır. Hiçbir toplum kendisine ait olmayan bir kimlikle, alıntı bir medeniyetle ve sanatla var olamaz. Bir milletin kendine özgü bir sanat tasavvuru olur. Geleneksel, modern veya başka adlarla bölünemez, ayrılamaz, başka toplumlardan etkilense bile onun gibi düşünemez, zira bu durumda kendisi olmaz. Dolayısıyla sanat alanında dünyadaki gelişmelere ayak uyduran bir yaklaşım yerine kendi kendini kalkındırabilen, kendi fikirlerini, kurumlarını, sistemlerini, tasavvurlarını geliştirebilen, en önemlisi gelişmeleri yönlendiren bir tutum benimsemelidir. Sanatsal etkinlikler çok yönlüdürler ve tarihi süreç içinde kültürel farklılıklara ve zamana göre değişen veya dönüşen bir niteliğe sahiptirler. Sanatsal üretim ve beğeniler zaman içinde veya toplumlara göre değişmektedir. Bu sebeple zamanı iyi kavramak, çağın değişimlerini doğru okumak gerekir. Günümüz sanat faaliyetleri daha çok medyatik ortam desteğiyle bilinçaltını şekillendirme çabalarından oluşan sinema, televizyon, bilgisayar, internet ortamları gibi görsel çekiciliği yoğun unsurlarda öne çıkmakta ve kitleleri, özellikle yeni nesilleri biçimlendirmektedir. Farkına varmasalar bile insanların şuur altına bu ve benzeri pek çok imajın yerleştirildiği sinema sektörü, toplumları yönlendirmede kullanılan büyük bir güçtür. İstediği düşünceleri, davranış kalıplarını, ahlak anlayışını veya korkuları öne çıkarıp diri tutar, işine gelmeyenlerle ilgili ise yokmuş gibi davranır. Sanatta tabiata ve insana bakış açısı önem taşır. Tabiatı sömürmek, ondan faydalanmak, yok etmek, istismar etmek, ona hakim olmak amacından çok öte, tabiata ve yaratılmışlara sevgi, doğa düzenine hayranlık, ona zarar vermeden bütünleşme veya yararlanma temel düşünme biçimi olmuştur. Zorlu hayat mücadelelerinde bile savaş, tabiata karşı bir başkaldırı olarak değil, onun kurallarıyla uyum içinde hayatta kalmak için verilmiştir. Sanatçı tabiatı taklit etmez. Onun ötesinde var olan aşkın değerlere ulaşmayı, dünyayı bir hayal alemi veya imajlar dünyası olarak görüp, maddeden sıyrılarak mana alemine yükselmeyi hedefler. Herkesin gördüğünü değil, kendi ruh dünyasında şekillenen biçimlerle çirkinlikleri, vahşeti, gerilimleri barındırmayan bir sanat anlayışıyla ve güzel kaygısıyla eser verir. Geçmişte kadim dünyanın en muhteşem medeniyetlerinden birini oluşturan ve bilimde, sanatta, ekonomide, her alanda insanlığa önder olan İslam toplumları, günümüzde zayıf, parçalı, etkisiz bir konumda bulunmaktadır. Tanımada bile sıkıntılı olduğumuz ihtişamlı sanat tarihimizi yeniden canlandırabilmek ve dünyada etkin bir konuma gelebilmek için daha bilinçli ve iyi niyetli bir yaklaşım göstermemiz ve çok daha fazla gayret etmemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Toplum üzerinde etkisi çok büyük olan iletişim ve yayın organlarını, sanatsal boyutu tartışmalı bu görsel alemi iyi analiz etmeliyiz. Bu alanda çağın gerçeklerini yakalayan, toplumu motive edici, özgün, çok yönlü ve kendi kimliğimizi yansıtan yeni projeler geliştirmeliyiz. Bunların ötesinde sanata yeni boyutlar kazandırmak, yeni sanat alanları farklı sanatsal faaliyetler geliştirerek bir çığır açmak ve böylece gelecekte takip edilen konumuna yükselmek düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Türk İslam sanatında sanat eserleri, işlevsel, simgesel boyutlarıyla ve kültürel arka planıyla birlikte seyredilen birer obje değildir. Hayatın içinde yer alırlar. Derin bir süsleme zevkiyle oluşturulan ve her alanda görülen kompozisyonlar hem motif, hem kurgu, hem form, hem de bir felsefe ve bir fikir olarak algılanmalı ve anlamlandırılmalıdır. Bu kompozisyonlar İslam düşüncesinin etkisiyle güzelliğin ilahi bir sıfat olduğunu ve onun bu dünyada sayısız yansımaları bulunduğunu kabul eden bir sanat görüşünün ürünü olmuştur. Türk İslam sanatının bütünlük ifade eden ve sürekliliği olan bir gelişim çizgisi vardır. Bizim sanatımız kendinden öncekilere tepkilerle, toplumsal değerlere başkaldırılarla, isyanlarla gelişmez. Sanatçılar hepsi aynı kaynaktan beslenen, aynı inanca sahip, kendinden öncekini geliştirmek, mükemmel bir yapıya özgün ama yapıyla uyumlu bir parça eklemek gayretiyle eser vermişlerdir. Bu sebeple Türk sanatında her zaman ana ilke tekamüldür, gelişmedir. Türk sanatında yap boz yoktur. İyiye, daha iyiye, en güzele gidiş hedeflenir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.